Yani bir temiz sudan bahsedeceğiz tabii. Ama öte yandan da bir şey daha var. Şimdi sizin beni duymanızın nedeni ben ses yapıyorum. Şimdi bundan sonra da düşünebilirsiniz. Ben ses yapıp sizin beyninizi bir şekilde heyecanlandırıyorsam bu ses başka bir işe yarar mı? Bugün bunu duymaya çalışacağız. Sağ olsun Nilsun İnce hocamız bizi kırmadı, bize katıldı ve bayağı yoğun bir dönem içinde katıldı bize. Kendisi 1987'den beri Boğaziçi Üniversitesi'nde, orada yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak çalışmasından başka bir sürü ders vermiş, enstitü yönetim kurulunda çalışmış, ana bilim dalı başkanlığı yapmış çevre teknolojisinde. Türkiye'de 3 uluslararası konferans düzenlemiş, bilim kurulu başkanlığını da oluşturmuş ve arkasından da bir dizi araştırma çalışmaları yapmış. Şu anda Avrupa sonokemistri, yani kimya ile sesin bir arada olduğu işlerin çalışıldığı derneğinde yönetim kurulunda. Birçok çalışma var. Yani su biz içiyoruz, ondan sonra ne oluyor diye düşünüyorsanız bir şekilde temizlenmesi lazım. Bu temizlenme işi de o kadar kolay değil. Ben fazla zamanını almadan, sizin zamanınızı almadan kendisini çağıracağım ki kendisinden öğrenelim. Nilsun Hocam.
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Açık değil mi? Konuşmaya başlamadan önce Bilim Akademisi'nin bu organizasyonu için bana yapmış oldukları bu nazik davet için kendilerine ve bu toplantıya ev sahipliği yapan Yapı Kredi Bankası Kültür Sanat Kurumu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, bugünkü konumuz ultrases dalgalarıyla temiz su. Çok iddialı, işte temiz su, su arıtma gibi kelimeleri de kullanmak istemiyorum. Ama çok yaklaşık 21 yıldır sadece bu konuyla ilgili olarak çok çalışma yaptım. Yaptık ekip olarak öğrencilerimle beraber. Çok ciddi bir birikim var. Bunun burada paylaşma imkanını da tanındığı için gerçekten çok mutluyum. Pardon. Evet, bu akşamki buluşmamızın benim gözümdeki amacı tıp alanında sadece görüntüleme ve teşhis amacıyla kullanılmakta olan ultrases dalgalarının çok daha değişik bir frekans aralığında uygulandığı takdirde temiz su temini ve nanoteknoloji dallarında etkili olacağını göstermek. Önce konuşmamın bir taslağını göstermek istiyorum. Mecburen, aslında sizleri teoriyle yormak istemiyorum ama mecburen basit bir takım teorik açıklamalar yapacağım ultrasesle ilgili başında. Sonra yeni bir kavram, yeni gelişen kirleticiler, bunun contaminants of environmental, emerging contaminants of environmental concern diye geçiyor. Daha sonra işte su kaynaklarının bu yeni gelişen kirleticilerle nasıl kirlendiğini anlatacağım ve uygulamalara geçeceğim. Tabii ki dediğim gibi çok sayıda uygulamamız var. Seçtiğim birkaç tane örneği burada sizlere göstermek istiyorum. Ve kirlenmiş su kontrolüne bu maddelerle, yeni gelişen kirleticilerle kirlenmiş olan temiz suların, yani içme suyu kaynaklarının temizlenmesine dair de bazı çözüm önerileri sunacağım. Ve sonuçlar sizlerin sorunuz ve tartışmaya açacağım. Evet, şimdi tanımlara geçebiliriz. Ses ve ultrases nedir? Bilmiyorum, duymuş muydunuz? Bir infrases dediğimiz, yani insan duyma eşiğinin epey altında, 0 Hz ile 16 Hz arası. Ve dikkat ederseniz burada hayvanların, bazı hayvanların duyma yetenekleri olan bir aralık bu. Infrases deniyor buna. Ses aralığı ise burası, bu gördüğümüz ses dalgaları. Bu aralık 16 Hz ile, bunu duyma alt eşiği, 20.000 Hz, yani 20 kHz arasında değişiyor. Yani bizler ancak şu aralıkta sesi duyabiliyoruz. Bugün bahsedeceğim ses aralığı ise ultrases, 20 bin hertz veya 20 kilohertz ile 10 milyon hertz veya 10 megahertz arasında ki frekansları içeriyor. Bunun sadece şu kadar bir kısmı benim bugün bahsedeceğim kısım. Buradan sonrası 2 ile 10 megahertz arası ise tıp alanında kullanılan ve görüntüleme teşhis amacıyla uygulama kısmı hepimizin iyi bildiği bir frekans aralığı. Evet, burada dalgaların etkili frekans aralığı tekrar bakacak olursa şu mavi alan işitme aralığı işte 16, bazı yerlerde 18 kHz diye geçiyor ama biz çok şükür 20'ye kadar duyabiliyoruz. Bu güçlü ultrases, power ultrasound dediğimiz bu siyah alan 20 ve 100 ama bunu da 200'e çıkarttılar son yıllarda. Burası benim aralığım, yani sono kimya dediğimiz aralık. Bu 20 ile başlıyor ve 2 MHz'e kadar çıkabiliyor. İşte siyah olan yer mekanik etkiler. Şimdi onu göstereceğim. Burası ise kimyasal etkiler. Bu da sarı olan 5-10 MHz arası tıpta teşhis için kullanılan aralık. Evet, bu güçlü ultrases dediğimiz siyah alan 20-100 kHz, 200 aslında mekanik etkilerin gerçekleştiği alan. Benim dediğim, sono kimya dediğim benim aralığım ise burası 20 ile 2 MHz arası 20 kHz ile ve tıpta kullanılan da görüntüleme amaçlı 5 MHz, 10 MHz. Bu rakamlarda ileriki slaytlarda küçük farklar görebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi zaman içinde bu eşiklerde değişimler oluyor. Evet, önce mekanik etkilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü benim daha sonra bahsedeceğim kimyasal etkiler, yani sono kimya esnasında tabii ki mekanik etkilerin de geçerli olduğunu belirtmek istiyorum. Yani ses ultrases dalgalarını su ortamına verdiğimiz zaman kimyasal bir etki elde etmek istesek bile arka planda daim her zaman mekanik etkiler de var. Şurada birkaç tane tanımımız var. Ultrases, duyulabilir ses frekans aralığından, yani şu aralıktan daha yüksekteki akustik dalgaların titreşimi olarak tanımlanmaktadır. Halk dilinde ultrason veya sonografi çekimi olarak bilinen görüntüleme yöntemi ise duyma üst eşiğinden çok daha yüksek bir aralıkta uygulanmaktadır. Bunu bir önceki slaytta görmüştük zaten. Pardon. Duyma üst eşiğiyle başlayıp, yani 20 kHz, 200 kHz'e kadar etkili olan ses dalgaları, ultrases dalgaları, ayırma, boyut küçültme, bayağı küçültme, yani nanoteknoloji dalında çok etkili ve homojenizasyon gibi mekanik etkiler sağlar. Bu uygulamalar arasında en yaygın olanı yüzey temizleme işlemleridir. Ultrasesin nedeni olduğu mekanik etkilerin kaynağı aslında bu dalga, ultrases dalgalarının oluşturduğu kavitasyon veyahut işte akustik kabarcıkların zaman içinde büyüyerek çok aşırı bir boyuta geldiklerinde de içsel patlama ile patlamasıdır. Bu patlamanın neticesinde meydana gelen kesme kuvvetleri veyahut suyun içindeki gerilmeler, yoğun sıvı jetleri ve su ortamında meydana gelen türbülans. Bütün bunların çok önemli mekanik etkileri oluşmaktadır. Evet, bu bahsettiğim jetler dediğim bu. İşte bu ultrases verilen bir su ve suyun içindeki türbülansı ve oluşan jetleri göstermek için koydum. Bunlar da temizleme amaçlı kullanılan bu ultrases öncesi görünümü. Bu da ultrases sırasındaki görünümü. Evet, şimdi kavitasyon, herhangi bir kavitasyon damlacığının ultrases basıncı ve uygulama süresine bağlı olarak kaderi. Şimdi burası şöyle bir eksen düşünelim. Bunlar işte ultrases dalgalarının pozitif ve negatif, yani gidip gelmesi periyodik olarak. Burası pozitif, burası negatif basınç bölgesi. Ve ultrases cihazının devreye girdiği anda bir kavitasyon damlasını görüyoruz burada. İşte kavitasyon dediğimiz bu akustik bir dalga. Şimdi bir damlacık. Bu damlacık ilk anda boş. Fakat negatif basınç sırasında büyüyor. Sonra pozitif basınç sırasında tekrar küçülüyor. Tekrar büyüyor, tekrar küçülüyor. Dikkat ederseniz sonuçta bu büyüme bu şekilde gidiyor. Bu büyürken ortamdaki gaz moleküllerini içine alıyor. Dolayısıyla içinde çok büyük bir sıkışmış gaz kitlesi oluşuyor. Ve nihayet kendi kendine artık daha fazla sürdüremediği için işte içsel patlama dediğimiz patlama oluyor. Ve patladığı anda çok büyük enerji dışarıya veriyor. Fakat kendisi de daha sonra sönüyor. İşte verdiği bahsettiğim enerji aşağı yukarı 5000 derece santigrat ve 500 ile 2500 bar civarında. Yani bu da aşağı yukarı 2000 atmosfer gibi. Evet, şimdi simetrik ve asimetrik. Biraz önce patlamayı gördük. Bir kavitasyon damlasının zaman içinde ne kadar büyüyüp patladığı zaman ne kadar büyük bir enerji açığa çıktığını gördük. Bu patlama bütün mekanik ve kimyasal etkilerin ana nedeni ve temelidir aslında. Patlama da simetrik ve asimetrik patlama olarak ikiye ayrılıyor. Eğer çalıştığımız ortam homojense, yani içinde hiç katı madde yoksa, bu simetrik bir patlama. Biraz önceki slaytta da görmüştük. İkincisi ise çok daha etkili olan heterojen dediğimiz çözeltiler, yani içinde katı madde bulunan, küçük parçacıklar bulunan çözeltiler. Burada patlama olduğu zaman işte burada gördüğümüz asimetrik. Önce simetrik başlıyor, daha sonra asimetrik. Bunun sebebi bu katı maddelerin duvarlarının kavitasyon damlalarının büyümesindeki etkisi. Her iki durumda da homojen, pardon, veya heterojen çözeltilerde kabarcıkların içinde yer alan su buharı radikallere ayrışıyor. Yani su molekülü parçalanıyor. Parçalanmak yani kimyasal bağları kopuyor. İşte koptuğu zaman hidroksil ve hidrojen radikalleri oluşuyor. Hidroksil radikali ise aslında bugünkü konuşmamızın temel unsuru olacak. Çünkü hidroksil radikali suda organik maddeleri yok etmek için kullanılabilecek en güçlü silahtır. Burada tek bir sorunumuz var. Burada gördüğümüz gibi bunlar o kadar kararsızlar ki hemen birbirleriyle birleşip bir peroksit molekülüne dönebilirler. Gene mekanik enerjilere devam ediyoruz. Uygulama esnasında elektrikle başlıyoruz sisteme. İşte bu aşağı yukarı şu gördükleriniz ticari alanda kullanılan araçlar. Bu bir ultrasonik prop. Bunun bir şurada transducer dediğimiz elektrik enerjisini mekanik enerjisine çeviren seramik piezoelektrik bir malzemesi var. Mekaniğe dönüyor. Daha sonra akustik enerji, ses ve kavitasyon enerjisi, patlama. Kavitasyonun patlamasıyla da termal veya ısıl enerji meydana geliyor. Bu bir yıkama temizleme cihazı. Bu da yıkama solüsyonu ve yıkama esnasındaki elektron mikroskopla çekilmiş bir görüntü. Evet, bu da homojenizasyon. Bunu da çabuk geçeceğim. Gene işte bu mikrojetler, biraz önce gördüğümüz. Peki, homojenizasyona geçebiliriz. Şimdi kimyasal etkilere gelelim. Ultrasesin 200-2000 kHz aralığındaki uygulamaları su ortamında sonokimya tabir ettiğimiz olağanüstü koşullar, yani kimya tepkimelerinin gerçekleştiği olağanüstü bir ortama sebep olur. Çok sayıda, yani bu konuda bugüne dek çok sayıda bilimsel kanıt olmasına rağmen ekonomik nedenlerden dolayı sonokimyanın ticari uygulaması henüz kısıtlıdır. Oysa mekanik uygulamalar bayağı yayılmıştır şu anda. Evet, kimyasal etkiler neden meydana gelir? Kavitasyon damlacıklarının içsel patlaması ile açığa çıkan aşırı ısı ve basınçlar ve bu koşullarda meydana gelen sıcak nokta. Buna hot spot deniyor ve hot spot teorisi 1999 yılında Ken Suslick, Amerikalı bir bilim adamı tarafından ortaya atıldı. Ve hot spot'ın içindeki ısının işte bu 500 Kelvin ve 2000 atmosfer olduğunu ölçtü. Ve de hot spot'ın bir reaktör, çok çok güçlü bir mikro reaktör olduğunu ve Nobel ödülüne aday olmuştu. Almamış Nobel'i ama adaydı. Dolayısıyla bunlar gerçek. Yani bunlar hipotez değil hiçbiri. Damlacıklar patlayınca bu kadar yüksek ısı ve basınç altında suyun içinde binlerce, yüz binlerce hot spot oluyor. Her noktanın bir mikro reaktör, her sıcak nokta bir mikro reaktör gibi davranıyor. Yani içlerindeki gaz molekülleri parçalanıyor. Sonuç, kimyasal etkilerin temeli kavitasyon damlacıkların patlamasıyla açığa çıkan su buharı, oksijen, azot veyahut aklınıza gelen hava, suyun içinde çözülmüş olan bütün gazların moleküler parçalanma ile radikallere dönüşmesidir. Evet, gene bu bizim bunu sık sık göreceğiz. Radikal nedir? Bir ona bakalım. Özellikle demin bahsettiğim hidroksil radikali her türlü organik maddeye hiç seçim yapmaksızın saldırıp bağlarını kırar ve onları, her türlü organik maddeyi rahatlıkla parçalayacak güçtedir. Evet, radikalleri bir tanımlayalım. Nedir? Eşleşmemiş elektronu olan herhangi bir atom, molekül veya iyon olarak tanımlanır. Etki alanları yanma, atmosfer ve su kimyası, polimerleşme, plazma kimyası, biyokimya ve her türlü kimyasal sentez. Ve mekanizma, etki mekanizma, niye bu kadar etkililer? Demin bahsettiğim gibi bu serbest elektronun mevcudiyeti o bileşiği veya atomu veya iyonu son derece kararsız kılar. İşte bu kararsızlık durumunu yok etmek için birbirleriyle veya ortamda bulunan diğer kimyasal bileşiklerle hemen kimyasal tepkimeye girerler. Evet, böyle birkaç tane basit radikal örneği. Radikaller nasıl oluşuyor? Gördüğümüz gibi bir önceki slaytta kararlı bileşiklerin hangi koşullarda yoğun mor ötesi ışıması veyahut yüksek sıcaklıklar altında parçalanmaları, yani en az bir kimyasal bağın kopması ile oluşmaktadır. Kararlı bileşikten kastımız mesela demin gördüğümüz su son derece kararlı bir bileşiktir. Bu dediğim olağanüstü koşullar olmazsa su molekülü bu şekilde durur. Hiç kolay kolay parçalanmaz. Keza klorür. Bakın klorür, iki tane klorun son derece güçlü bir bağ ile birbirlerine tutunmuş olduklarını görüyoruz. Bu da metan. Metan da bir karbon ve dört tane hidrojenin çok güçlü bağlarla tutunmasıdır. Şimdi bunların parçalanmasını görelim. Evet, klorür. Gördüğümüz gibi bakın iki tane klor mor ötesi ışıma altında iki tane klor atomu. Burada iki adet klor radikali oluşmuş. İşte radikal nedir? Bakın bunlar ikişer tane çiftleşmiş elektronlar. Bir tane tek elektronu var. Bu da işte bunu kararsız kılan bir yapı. Metanda bir tane hidrojen bağı kopmuş. Burada da son derece güçlü bir radikal var. Metil radikali diyoruz buna. Son olarak suyu zaten görmüştük. Bu da suyun radikal olarak parçalanmasını gösteriyor. Kavitasyon kimyası, şundan da bir bahsetmek istiyorum. Şunu bir kavite olarak, kavitasyon olarak düşünelim. Burası kavitasyonun içi, işte demin bahsettiğim 5000 derece ve 2000 atmosfer dediğim sadece içeride. Burası bizim için çok önemli bir alan, sono kimya için. Buraya ara faz diyoruz, su ile işte bu gaz fazı arasındaki geçiş. Burada da 500 ile 2000 derece arasında sıcaklıklar var. 500 ile 1000 atmosfer arasında da bir basınç. Burası da sıvı faz veya su. Burada ultrasesin yoğun kesme kuvvetleri ve jetler gibi etkileri var. Kullandığımız frekansa bağlı olarak. Şimdi sudaki kirletici maddeler, organik kirleticiler normal olarak suda çözülmüş halde oldukları için bu kavitenin, kavitasyonun içine girme olasılıkları azdır. Hangileri girebilir? Sadece buhar basınçları ya da kısmi basınçları yüksek olan moleküller. Mesela karbon tetraklorür gibi. Onlar buradaysa girebilirler. Ama genel olarak bizim organik atıklarımız suyun içinde dolaşırlar. Dolayısıyla şu patlama esnasındaki buradaki çok yüksek sıcaklıklardan bunları parçalamak söz konusu değil. Ama burada oluşan suyun parçalanma tepkimeleri sonunda işte hidroksil radikallerinin bir kısmı burada birleşiyorlar birbirleriyle, peroksit veya tekrar su molekülü oluyor. Ama bir kısmı da buradan dışarı suya gidebiliyorlar. Evet, şimdi biraz uygulama örneklerinden bahsedeceğim. Bu bizim kendi laboratuvarımızdaki düşük frekanslı ve prop tipi reaktör. Böyle bir aynen görüldüğü gibi, bu da zaten fotoğrafı, bu da şey. Bunun tabii ki suyun içindeki suyun ısınmaması için soğutma suyu devre daimlen içinde dolaşıyor. Bu düşük frekanslı olduğu için dalgası, dalga periyotları daha büyük, daha doğrusu evet pozitif ve negatif basınçla geçiş sırasındaki periyotlar daha geniş. Dolayısıyla kavitalik damlaları da daha büyük oluyor. Patladığı zaman da daha enerjik bir patlama oluyor. Bu ise gene bizim laboratuvardaki yüksek frekanslı, buna alttan ışımalı diyoruz. Bu iki tane, aslında dört tane var. Ben en çok kullandıklarımızı. Bu 300 kilohertzlik eski bir reaktör. Bu yeni bir reaktör. Bu reaktörün özelliği 3 farklı frekansta, hepsi yüksek olmak üzere 550, 860 ve 1100 gibi en üst limitinde, artık ultrasesin üst limitinde kullanabiliyoruz. Bu da gene soğutma suyuyla soğutuluyor. Burada dikkat ederseniz yüksek frekanslı dalgada daha küçük dalgalar, periyotlar daha kısa. Dolayısıyla kavitasyonun patlaması veya içsel patlama nispeten enerjik olarak daha düşük. Evet, şimdi günümüzde su ve içme suyu kaynakları nasıl kirleniyor'a girmek istiyorum. Ve bildiğimiz klasik kirleticilerden değil, ben yeni gelişen veyahut gelişmekte olan, aslında emerging contaminants diye geçiyor literatürde, 3 grup kirleticiden bahsedeceğim. Bu bir şema, kirlenme şeması. Bu işte biraz sonra bahsedeceğim, bu yeni gelişen ama hayatımızın vazgeçilmezleri olan kirleticiler. Eğer herhangi bir usulsüz bir şekilde deşarj edilmiyorsa normal koşullarda musluktan veya banyodan veyahut işte üretim tesislerinin atık su arıtma tesislerinden kanalizasyon ve evsel atık su arıtma tesislerine geliyor. Böyle, bu sistemler biyolojik prensiplere göre çalışır veya biyokimyasal, yani içlerinde mikroorganizmalar barınır ve mikroorganizmalar suyun, giren kirli suyun içindeki organik maddeleri oksitlemek suretiyle kendilerini geliştirir ve büyürler ve daha sonra onlar çamur olarak uzaklaştırılır. Ama maalesef bu bahsettiğim yeni gelişen kirleticiler bu biyolojik parçalanmaya dirençlidirler. Dolayısıyla buraya giren bu kirleticiler daha sonra çıkış suyundan en iyi koşullarda %90'ı, en kötü koşullarda %10'u, en kötü koşullarda da %100'ü dışarı çıkar. Ve nereye gider? Gene normal koşullarda temizlenmiş olan bu atık su arıtma çıkış suları bir yüzey suyuna verilir. Eğer yüzey suyu bir şebeke suyu veyahut içme suyu kaynağı olarak kullanılacaksa bir su arıtma tesisine gider. Bu içme suyu arıtma tesisi de olabilir. Daha sonra da şebekeye verilir. Ama gördüğümüz gibi bu su içilecek su değildir. Bir şimdi o demin gördüğümüz su arıtma veya içme suyu arıtma tesisini şemasını koydum buraya. Bu bugün İstanbul'da da uygulanan bir arıtma sistemi. Bir ön ozonlama tankı var. Önce bu buradan suların içindeki bu tabii yani sadece tabii humic dediğimiz maddelerin yok edilmesi için kısmi bir dezenfeksiyon için kullanılıyor. Burası yumaklaşma tankı, daha sonra çöktürme, süzme, bu kum filtresi kullanılıyor arıtma tesislerinde. Ve daha sonra da klorlama veya ozonlama veya bir başka metotla, ultraviyole, mor ötesi de olabilir, dezenfeksiyon. Daha sonra su şebekeye veriliyor. Ve bu da ideal koşullarda bizim bu suyu içmemiz gerekiyor. Bu klasik bir arıtma tesisi. Evet, şimdi gelişmekte olan kirleticileri birazcık daha yakından tanıyalım. Yani bu dediğim gibi hayatımızdan atamadığımız su, hava ve toprakta giderek çoğalmakta olan ve on binlerce farklı türde yeni gelişen veya gelişmekte, işte dediğim gibi İngilizcesi emerging kirleticiler vardır. Bu maddelerin çevredeki davranışları, yani tepkimeleri ve yok olmaları, kaderleri ve insan sağlığına etkilerine ilişkin her ne kadar çok sayıda araştırma varsa da henüz bunlar kesinleşmemiştir. Ama zararlı oldukları kesindir. Ama zararlar belirtilmemiştir. Bunların sadece çok azı için Amerika ve Almanya'da yönetim standartları konmuştur. Bazı ülkelerde ise yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte yönetimlerine dair çalışmalar yapılmaktadır. Ancak çok esas olan ülkelerin çoğunda henüz bir yönetim planı bile yoktur. Buna bağlı olarak da bu kirleticiler rutin izleme programlarında yer almazlar. Yani izleme programında yer almadıkları gibi kimyasal yapılarının oldukça karmaşık olmaları nedeniyle klasik arıtma tesislerinde parçalanmaları zordur ve çıkış suyundan olduğu gibi geri çıkarlar. Evet, şimdi bu gruplardan bir örnekler vermek istiyorum. Ağrı kesici haplar, reçeteli veya reçetesiz ve ağrı kesici ve anti-enflamatuarlar. Bizim çalışma konumuzun önemli bir bölümü buydu. İlaç ve kişisel bakım ürünleri. Bakın bunlar sadece ağrı kesici ve anti-enflamatuar. Bir diğer ilaçlar ama antibiyotik değil, diğer her türlü ilaç. Bir de kişisel bakım ürünleri. İşte artık buna aklınıza gelen diş macunundan, işte güneşten koruma kremi veyahut güzellik kremleri, şampuanlar, her şey dahil. Antibiyotikler tamamen ayrı bir konu. Bu bizim hiç girmediğimiz bir konu. Ve son olarak da endokrin sistem bozucuları. Aslında bu grup mikroplastikler olarak geçiyor. Ama ben biraz küçülttüm konuyu. Endokrin sistem bozucuları. Ama zaten görüyoruz bu şu ambalajlardan kaynaklanan mikroplastikler. Hatta biraz sonra göreceğiz bebek biberonlarının ham maddesi. Evet, bu kirleticiler su kaynaklarına nasıl ulaşıyor? Bunlar işte demin gördüğümüz kirletici grupları. Bu üretim tesisi. Üretim tesisinin atıklarından ulaşıyor. Eğer bu atıklar düzenli ve de uygun koşullara göre deşarj edilirse aslında atık su arıtma tesisine gidiyor. Veyahut uygunsuz deşarj ise yapılırsa direkt yüzey suyuna gidiyor. Balık çiftlikleri de kullanılıyor. Bu bahsi geçen antibiyotikler, ilaçlar ve plastik şişeler balık çiftliklerinden de direkt yüzey sularına gidiyor. Bunların biliyorsunuz büyükbaş hayvan yönetiminde, büyütülmesinde ve sağlığında çok fazla kullanılıyor. Hastanelerde çok kullanılıyor. Dolayısıyla hastane atık suları, zirai atık sular. İşte bunların iyi koşullarda hepsinin bir atık su arıtma tesisine geldiğini düşünsek bile demin bahsettiğim nedenlerden dolayı buradan çıkan su hala bu maddeleri içeriyor ve de yüzey sularına akıyor. Bu gelişmekte olan bu kirleticilerin yüzey sularındaki göreli dağılımı. Bunlar çok izlenmesiyle ilgili rutin bir program olmasa bile araştırma amaçlı çok sayıda izleme protokolleri var. Ama dediğim gibi bunlar bir yasa haline gelmemiş durumda. Mesela bakın şu yeşiller sadece ağrı kesici ve anti-enflamatuarlar. En yüksek yani 3 mikrogram bir litrede oldukça yüksek bir konsantrasyon. Burası yüzey suyu yani temiz su. Yani bizim içme suyu veya şebeke suyu temin ettiğimiz su kaynağında ibuprofen. Şu parasetamol, bu da Voltaren. Bu da naproxen. Öbürüne girmedim. Şu mor olanlar kişisel bakım ürünleri. Parabenler en yüksek konsantrasyon parabenler. Biliyorsunuz parabenler krem ve diş macunu dahil gibi kişisel bakım ürünlerinin uzun süre dayanmaları, bozulmamaları için kullanılan son derece zararlı kimyasallar. Kırmızılar antibiyotikler. Biz hiç antibiyotik çalışması yapmadık. Onun için buraya herhangi bir şey koymadım. Burası da endokrin bozucular ve bunların içinde de en önemlisi bisfenol A ve nonilfenol. Bisfenol A çok yaygın olarak kullanılan bir malzeme. Aslında bir östrojen, sentetik östrojen. O yüzden endokrin insanların, yani hayvanların bozduğu kesin, insanların da endokrin sistemini bozduğu konusunda bayağı ciddi araştırma var. Ve bunlar plastik şişe, biberon, gene çocuk oyuncakları, hatta tıp malzemesi yapımında kullanıldıkları gibi metalik konserve, bizim ve meşrubat o teneke kutulardaki epoksi kaplamalarında ham maddesi. Nonilfenol ise bu bulaşık makinelerinde, otomatik çamaşır makinelerinde ve sanayide kullanılan köpürmeyen non-iyonik deterjanların ham maddesi. Evet, kimyasal yapılara, bu maddelerin kimyasal yapıları karmaşık olduğu için klasik sistemlerde giderilemez demiştim. Mesela ağrı kesiciler, bunlar bizim çalıştığımız ağrı kesicilerden örnekler. İşte bu Voltaren'in kimyasal yapısı böyle. İki tane benzen halkası var. Bu ibuprofen, bu da parasetamol. Endokrin bozucular ise bisfenol A dediğimiz düşmanımız, bu formül son derece kompleks bir yapısı var. Bu nonilfenol, fenol ondan da kompleks. Ve kişisel bakım ürünleri, bu salisilik asit aslında aspirinin ham maddesi. Maalesef bu da çok sayıda kozmetik üründe ve ilaçların içinde kullanıldığı için ve de su organizmalarına zehirli olduğu için bu yeni gelişmekte olan kirleticiler sınıfında. Kafein, her gün sık sık maruz kaldığımız, severek içtiğimiz çay, kahveden ve bir sürü meşrubattan aldığımız kafein de gene su organizmalarına zehirlik etkisi yapıyor. Bu da gerçekten hepimiz için zehirli olan metilparaben, yani kimyasal, krem ve güzellik ürünlerinin koruyucusu. Evet, bu kirleticileri suyun içinde gördük ki klasik arıtma tesisleriyle yok edemiyoruz. Farklı bir şekilde yok edebilir miyiz? Evet, ileri oksidasyon prosesleriyle yok edebiliriz. İleri oksidasyon nedir? Hidrojen peroksit veya ışıkla beraber ozon, ultraviyole dediğimiz mor ötesi ışıma veyahut ultrases gibi tekniklerle hidroksil radikali üretmek. Hidroksil radikali üretildiği takdirde dediğim gibi bunun son derece güçlü bir oksidan veya yükseltgeci madde olması nedeniyle civarda gördüğü her türlü organik maddeyi parçalama gücündedir. Yani işte kirli bir sağlıksız suyu ileri oksidasyonla eğer arıtırsak veyahut bir arıtma tesisine bir ileri oksidasyon prosesi ilave edersek, entegre edersek temiz, içilebilir, sağlıklı su elde edebiliriz. Ama ben sadece ultrasesten bahsedeceğim. Nasıl ultrasesle bunu yaptık? Ozona veya hidrojen peroksite girmeyeceğim. Biraz mor ötesi ışıktan da bahsedeceğim. O da bizim konumuzun içiydi. Şimdi ultrases ile ileri oksidasyon ve su arıtmanın şöyle bir şemasını buraya koydum. Burası gene kavitasyonun içi, yani patlamanın olduğu mekan. Yani işte gördüğümüz gibi su hidroksil radikaline ayrılıyor. İçeri giren oksijen, suyun içindeki oksijen çok yüksek buhar basıncı olduğu için çok rahatlıkla kavitasyonun içine giriyor. O da sıcaklık ve basınç etkisiyle parçalanıp iki tane oksijen radikali oluşuyor. Oksijen radikali de son derece iyi bir, hidroksil radikali kadar olmasa bile iyi bir, güçlü bir oksidandır. Eğer kavitasyonun içinde herhangi bir organik madde varsa o da gene hidroksil radikaliyle parçalanarak karbondioksite dönüşüyor. Bu gördüğünüz işte patlama sonunda içerideki radikaller. Burası ara faz dediğimiz yer. Tabii ki difüzyon yoluyla bunlar ara faza geliyorlar. Ara fazda da gene birleşme tepkimeleri var. Ama buradan buraya organik atık gelmişse eğer, o zaman ara fazda karbondioksit dediğimiz oksitleme reaksiyonu oluyor. Bir de bunların bazısı dışarı çıkıyorlar, yani su fazına geçiyorlar ve su fazındaki organik maddelerle tepkimeye girip onları parçalıyorlar. Evet, şimdi kendi çalışmalarımızdan az sayıda örnek vermek durumundayım. Hepsini vermem mümkün değil. İlaç ve en son yaptığımız çalışmalar bu. İlaç ve doktor öğrencim burada. İlaç ve kişisel bakım ürünleri. Bunlar için de işte metilparaben çok zararlı olduğu için onunla ilgilendik. Salisilik asit hayvanlara çok zararlı olduğu için onunla ilgilendik. Ve kafeini de çok sevdiğimiz için onunla ilgilendik. Ağrı kesicilerden parasetamol, volteren ve ibuprofenle ilgilendik. Çünkü bunlar yüzey sularındaki konsantrasyonları en yüksek olandı. Naproxen de var ama biz naproxene girmedik. Endokrin bozuculardan da bisfenol A, nonilfenol ve estradiolla ilgilendik. İlgilendik dediğim, bu konuda ciddi araştırma yaptık. Evet, nasıl bir deneysel yöntemler kullandık? Temiz suya biz bu atıkları ilave ettik. Yoksa yüzey sularından örnek alıp onun içindeki mevcut olan bu gelişen atıkları kullanmadık. Neden? Çünkü oradaki konsantrasyonlar düşük. Bu araştırmayı yapmamız için daha yüksek konsantrasyon kullanmak durumundayız. Ve bu çözeltilere önce düşük frekanslı ultrases, daha sonra yüksek frekanslı ultrases uygulaması yaptık. Yani hem mekanik hem kimyasal etkileri aynı anda kullandık. Gene atık ilave edilmiş homojen çözeltilerde mor ötesi ışıma ve ozonlama yaptık. Yani ileri oksidasyon, ama her ikisine de ultrases ile destek verdik. Yani prosesin gücünü arttırmak ve verimini arttırmak için. Çünkü demin dediğim gibi mor ötesi ışıma ile de bir ileri oksidasyon temin edebiliriz. Ama yeterli değil hidroksil radikali. Bu şekilde ultrasöz ilavesiyle hem karıştırma sağladık, hem de homojenlik, hem de ekstradan hidroksil radikali ürettik. Bir de son olarak katalitik prosesler, yani bunlar heterojen çözeltiler, yani asimetrik patlama ile sonuçlar elde ettik. Ve bu katalitik proseslerin parçası olarak katalizörü kendimiz hazırladık ve ultrases ile, yani nanoteknolojiye burada girdik. Nano parçacık ve nano kompozitler ürettik ve bunların yüzeylerini iyileştirdik. Sonra oksitlenen ve kirlenen katalizör yüzeylerini gene ultrasesin mekanik etkilerini kullanarak temizledik ve katalizörü geri kazandık, tekrar kullandık. Bir de iki tane farklı malzemeyi birbiriyle ultrases aracılığıyla birleştirip nano boyutta kompozitler hazırladık. Bunları da gene katalizör olarak kullandık. Katalizör yapımında hangi maddeler? Demir bileşenleri, çok çeşitli demir kullandık. Hepsi de tabii bileşenlerdi. Yani toprakta bulunan minerallerden temin edilen. En çok kullandığımız, özellikle en son çalışmalarımızda Eskişehir'den aldığımız lüle taşı. Burada hani ekonomik faktörleri gözeterek katalizörü mümkün olduğunca ucuza temin etmeye çalıştık. Buna sepiolit deniyor, lüle taşına. Alümina ve nikel oksit kullandık. Titanyum dioksit kullandık. Çünkü titanyum dioksit ışıkla yapılan deneylerin vazgeçilmez katalizörü ve bir yarı iletken. Bir de tabii biraz daha pahalı olduğu için az kullandık. Asal metalleri kullandık. Bu da nanokompozit üretme protokolümüz. Yani aslında mesela bunu örneği lületaşı. Lületaşı ham aldığımız zaman böyleydi. Bu toz haline getirilmiş, öğütülmüş hali. Bunun üstünde çok durmama gerek yok. Burada deterjan kullandık bir ara malzeme olarak. Bakın bu deterjan ve su. Burada şişmiş süspansiyon. İkisini ultrases aracılığıyla ya 40 dakika ya 60 dakikalık bir ultrases uygulaması yaptık. Ve burada işte ikisinin bu şekilde birleştirdik. Yani lüle taşı parçalarının etrafında bu deterjanın deterjan molekülleri oluştu. Daha sonra bunu 160 derecede kuruttuk. Bu da elde ettiğimiz nanokompozitin elektron mikroskopla çekilmiş fotoğrafı. Bizim bunlar ürettiğimiz katalizörler. Şöyle bir özet olarak verdim. Bu alümina dediğim tabii bir mineral. Ultrases sonrası yüzeyi böyle oldu. Yani işte aradaki farkı görüyorsunuz. Çok fazla anlatacak vakit yok. Ama bu nikel oksit böyle oldu. Bu da lüle taşı. O da böyle oldu. Yani burada üstünde durulması gereken şey ne kadar yüzeylerin ne kadar mükemmelleştiği ve burada tek sebep, burada kimyasal hiçbir şey yok. Tamamen mekanik etkiler. Bu bahsettiğim mikrojetler ve türbülanstan kaynaklandı. Deneysel sonuçlarına genel olarak bakarsak şunları özetleyebilirim. Düşük konsantrasyonda bulunan bu test maddeleri göstermiştim. 3 tane ilaç kullandık örnek olarak. 3 tane endokrin sistemi bozucusu. 3 tane de kişisel bakım ürünü. Mikroplastik olarak geçen endokrin bozucuları aslında. 572 ve 861 kHz aralığındaki dalgalarla hiçbir pH değişimi yapmaksızın çok kısa sürede parçalandı. Bu çok önemli. Yani bu koyduğumuz maddeler ultrases uygulaması ile gerçekten kısa süre, yani 10 dakika diyebilirim. Tabii ki verdiğimiz güç ve hacim önemli. Ama bizim demin kullandığımız, gösterdiğim reaktörlerde 10 dakika içinde sıfırlandı. Fakat parçalama mekanizması bildiğimiz, artık tanıdığımız hidroksil radikallerinin saldırısıyla gerçekleşen oksidasyon, yani kimyasal bağların kırılmasıydı. Fakat oksidasyon tepkimesinin sona ermesi, yani sudaki organik karbonun tamamen karbondioksite dönüşmesi, ki o reaksiyon budur. Bunu görmüştük. Yani bir M atığıyla başlıyoruz. M organik maddesi. Bu ultrasesin sembolü. Bu oksitleniyor. Yani bu M-ox dediğimiz M'den farklı bir madde. Dolayısıyla M sıfır. Artık M yok. Ama bu hala organik bir madde. Bunun karbondioksite dönüşmesi için çok daha uzun süre ultrasöz dalgalarına maruz kalması gerekiyor bu M-ox'un. Bu da tabii ekonomik olarak feasible değil. Ama şunu söyleyebilirim, bu aradaki ox buna göre çok daha az zehirli su organizmalarına, çok daha iyi huylu bir organik madde. İşte buna mineralizasyon diyoruz. Yani bir ara ürünün, oksidasyon ara ürününün karbondioksite kadar dönüşmesi ve de ortada, bu ne demek? Ortada hiç organik madde kalmadı demek. Tabii bu çok ideal bir koşul. Bu içme suyu için fevkalade bir koşul. Dediğim gibi ama bunun için çok uzun süreler ultrases uygulaması gerekiyor. Yani biz bu uygulamada homojen çözeltilerde düşük konsantrasyonda toplam %15-25 arasında karbondioksit elde ettik. Yani ana maddenin maksimum %75'i kaldı. Ne olarak? Ana madde olarak değil, oksitlenmiş bir yan ürün olarak kaldı. Ama ana maddenin kendisi tamamen yok oldu. İkinci bir çalışma şimdi göstereceğim. Bu sefer heterojen bir çözelti ve kendi yaptığımız nano katalizör örneğiyle. Mesela bu farklı uygulamalar, hepsi ileri oksidasyon. Bu mor ötesi ışıma sadece ve toplam karbondioksit ürünü, yani organik maddeyi tamamen yok etme %2 civarında. Bu ultrases %20 civarında. Bu titanyum dioksit, demin bahsettiğim yarı iletken madde, yani foto ışık reaksiyonlarında kullanılan katalizör. Bu ise aşağı yukarı %35 civarında. Asal metal kullandık dedim. Titanyum dioksiti altınla kapladık. Biraz arttı. Hem altın hem paladyumla kapladık. Kapladık. 40'ları geçti. Ama en güzel sonucu burada aldık. Titanyum dioksiti daha ucuz olan paladyumla tek başına kapladık. Kapladık ve karbondioksit elde oranımız %52'ye çıktı. Bu büyük bir başarı oldu. Buna ultrases destekli fotokataliz dedi ismini koyduk. Ve dediğim gibi fotokatalizi tekrar bir tanımlarsak, titanyum dioksit ilave edilmiş bir su çözeltisine güneş de olabilir veyahut yapay bir ışık olabilir. Verildiği takdirde bu titanyum dioksitin yüzeyiyle temas eden su ve oksijen molekülleri radikal, çünkü uyarılmış oluyor ve radikaller meydana geliyor ve bütün organik maddeler bu şekilde parçalanıyor diye ümit ediyoruz aslında. Peki bunlar hep teorik çünkü. Evet, bu güzel bir çalışma oldu. Bu biraz önce gösterdiğim. Bunu Japonlarla beraber sürdürdük. Bir Japonlarla beraber projemiz vardı. Ama esas olarak çalışma bizde yürütüldü. Sadece katalizör yapımında Japonların desteğini aldık. Bu da o ekip. Şimdi bu en son çalışmamız. Burada kafein kullandık ve bu kafeini önce ışık reaktöründe, yani bir fotokataliz yaptık kafeini. Şey olarak da, katalizör olarak da titanyum dioksitin üstünü, bu sefer ucuz olsun, bir önceki çalışmada altın ve paladyum gibi pahalı şeyler kullanmıştık. Bu sefer lüle taşıyla kapladık. Niye kaplıyoruz? Niye nano kompozit yapıyoruz? Çünkü bunu tek başına bırakırsanız daha sonra sudan ayırmak çok zor oluyor. O bir. İkincisi, titanyum dioksit ışıkla çok kolay kendi yüzey oksitleme yüzeyi oksitleniyor. Yani paslanmaya maruz kalıyor yüzeyi. Dolayısıyla çok kısa zaman sonra kullanılamaz hale geliyor. Sudan da ayırması zor oluyor. O yüzden üstüne lüle taşıyla kapladık. Lüle taşı çok orijinal bir malzeme. Demin görmüştünüz yüzeyini aslında. O elyaflar ve altlarında delikler var. Üstelik de yüzeyi de kimyasal tepkimelere destek verici ve araya girici veyahut başlatıcı çok özel malzemeler var. Onun için şu anda ona girmek istemiyorum. Dediğim gibi önce fotokataliz bu aletle ve sadece titanyum dioksitle %15 civarında mineralizasyon, karbondioksit yani eldesi. Ama kullandığımız nanokompozit foto reaktörün içinde çok daha etkiliydi. Dediğim gibi titanyum dioksitin verimini arttırdık ve burada işte %32 civarında elde ettik. Burada ise bu reaktörden çıkan suyu bu sefer bizim 572 kHz'lik ultrasonik reaktörümüzün içine kattık. Burada tamam kafein tamamen gitmişti ama bir sürü yan ürünü vardı. Yan ürünler burada bu sefer hidroksil radikalleri ve olağanüstü koşullarla maruz kalarak parçalandılar. Ve bakın aradaki mukayeseye bakarsak titanyum dioksit burada tek başına 50'yi geçmiş. Halbuki burada 16 civarındaydı. Nano kompozitle de %70'e varan bir verim elde ettik. Bu gerçekten çok yüksek bir verim. Çok yüksek. Hani ileri oksidasyonla karbondioksite kadar giden tepkimeler son derece az görülen şeyler. Bu da bütün prosesin genel bir grafik abstrakt diyoruz buna, genel bir şeması. Evet, bu en son yapılan çalışmaydı. Şimdi bu daha eski bir çalışma. Bu sefer İstanbul'daki bir arıtma tesisine yönelik bir iyileştirme çalışması yaptık. Tesisin ismine gerek yok. Önce bir ön arıtma. Buradaki amaç neydi? Bizim yaptığımız çalışma ve araştırmayı bir İstanbul'daki su arıtma, su temin, şebeke arıtma tesisine entegre etmekti. İşte önce bir zaten tesiste ozonlama var, ön ozonlama. Biz tek başına ozonlan, sonra ozon alt, art ve ultraviyole veyahut mor ötesi beraber, ozon hidrojen peroksit, ozon ultrases, sonra hem ışık hem ultrases, ultrases ve ışık ve son olarak şurada yani hem ultrases hem ozon bir de demir sülfat ekledik. Niye demir sülfat? Demir sülfat bir oksitleyici. Aynı zamanda da su arıtma tesislerinde yumaklaşma tankına konan bir madde olduğu için demir sülfat. Ha, ama o bahsettiğim arıtma tesisi demir sülfat değil, alüm kullanılıyor. Alümün da son zamanlarda Alzheimer yaptığına dair çok ciddi kanıtlar olduğu için onun yerine demir sülfat koyduk. Şimdi bu çalışmaların sonuçlarına göre burada daha sonra arıtılabilirlik çalışması, işte o yumaklaşma ve pıhtılaşma tankında sadece bu 0, 3, 4, 5 işte buradaki rakamlar, o kullandığımız proses ve ille de alüm kullanacaksanız bunlardan herhangi birini ilave ederseniz sisteme hızlı ve yavaş kavuşturma bu yumaklaşma tankında ve daha sonra çökertme tankına gönderme durumunda bu gelişen kirleticilerden kurtulmanın mümkün olduğunu gösterdik. Diğer bir alternatif ise bunu kullanmak ve hiç alüm eklememek ve sadece normal bir hızla karıştırma sonunda gene son derece iyi kalitede bir su çıkarmak mümkündü. Pardon. Evet, tesis buydu. İşte şurada bir havalandırma tankı, bu barajdan gelen su. Burası ön ozonlama tankı. İşte bunlar da bizim önerilerimiz. Ozonlama tankını bir mor ötesi ışık ilavesi ile veyahut ultrases ve ışığı beraber ama daha iyisi ultrases ve demir sülfat ilavesi yaparsanız içme suyu kalitesinde su elde edebilirsiniz dedik. Bu çalışma da iyi bir yerde yayınlandı. Bu ozonation based advanced oxidation reactions for pretreatment of water'dı. Evet, bunlar şimdi 2006, 2008, 2002, çünkü ben 2001 yılında başladım bu işe, yapılan çalışmalar. İlk çalışmamız buydu, ultrases ile dezenfeksiyon. Bu çok önemli bir çalışma, çok iyi bir dergide yayınlandı. Çok önemli çünkü o güne kadar ultrases ile dezenfeksiyon işini hiç kimse yapmamıştı. Gerçekten de klorlamadan daha etkili olduğu, üstelik de hiç kimyasal madde kullanılmadan bütün bakterileri yok etmenin mümkün olduğunu gösterdik. Ama bir takım katı maddeler ekledik gene içine. Ama bunların hepsi de tabii maddelerdi. Tekstil boya kazanı atık sularıyla çok uğraştık. Gene ultrases ile bu kazan sularının renksizleştirilmesi ve de daha sonra geri kazanılması yani sudan tasarruf amacıyla. Bir de çamur arıtma üzerinde durduk. Çamur arıtma ultrases ile bugün dünyada en çok ticari uygulaması. Hatta Avrupa'daki hemen hemen %70'i, çamur arıtma tesislerinin %70'i ultrasesle arıtılıyor. Bu da ultrasesin bakteriler üzerindeki etkisi. Bunu bir bakteri hücresi olarak düşünürsek bunlar işte inert materials dediğimiz hareket etmeyen katı maddeler. Şu uzunlar da polimerler, yani extracellular polimerler. Bakın ultrases uygulamasıyla hücreler bu hale geliyor. Tamamen parçalanıp bu şeyler, proteinler dışarı çıkıyor. Evet. Evet, bu da bizim ilk çalışma ekibimiz. Buraya eski öğrencileri de koydum. Ben yayınlar koydum buraya ilgilenen olursa diye. Bunlar sadece ultrases ile ilgili olan yayınlar. Evet, son olarak bu yeni gelişen kirleticilere ilişkin bazı ek bilgiler de vermek istiyorum. Mesela bu mikroplastikleri nasıl yiyor, içiyor ve soluyoruz? Mikroplastikten kastım özellikle bisfenol A, içme suyu şişeleri, yani endokrin sistemimizi bozan estrojen ham maddesi olan, sentetik estrojen ham maddesi olan malzemeler. Şişe suyu, bakın %94.37, bira 32.37, yüzde değil, konsantrasyon gram litre bölü metre küp olarak geçiyor. Musluk suyu, su ürünleri, yani balık, karides vesaire, şekerde de var, ambalaj malzemelerinden veya prosesleme işleminden, tuzda, balda çok az. Baldaki de sanıyorum bal mumundan kaynaklanıyor. En kötü şişeler, evet. Bunlar da benim internetten bulduğum karikatürler konuyla ilgili. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Evet.
Hocam teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi arıtma tesislerinde sizin katkı ilavelerinizden önce ya da ilavelerinizden sonra bu suyun içinde olması gereken mineraller var. Bunlar kalıyor mu yoksa?
Kalıyor.
Onlar zarar görmüyor diyorsunuz.
Evet. Çünkü onlar inorganik o mineraller. Yani karbonatlar var biliyorsunuz esas olarak. İnorganik suya sertlik veren. Yani içme suyunun bile belirli bir sertliği olması lazım. Yoksa saf suya döner. Saf suyu içemeyiz biliyorsunuz. Bu maddeler, yani bahsettiğim radikaller, o inorganik maddeleri parçalamıyor. Organikleri parçalıyor. Bizim istemediklerimizi yani.
Teşekkür ederim.
Ömür Hocam, ilaçları evet. Yutuyoruz. Onlar vücudun kullanmadığı kısımlar mı karışıyor atık suya?
Evet, çünkü mesela ağrı kesicileri çok iyi biliyorum. Biz insan vücudu bunun %45 ile 70 gibi arasında bir oranını metabolize ediyoruz. Dolayısıyla gerisi %30'u minimum dışarı çıkıyor. Ayrıca vücudun metabolize edip kullandığı bir de maddeler var. Geri kalanı o metaboliz ürünlerini de veriyoruz ki onların da bir kısmı çok zararlı.
Ben de ozon tedavisiyle ilgili bir şey soracaktım. Mesela ozon kana
cilt tedavisi mi?
Yok, kana veriliyor tedavi edici olarak. Acaba ozon da kandaki zararlı maddeleri mi
tutuyor? Ozon da çok güçlü bir oksidan. Demin size ileri oksidasyon şeması verdiğim zaman dikkat ettiyseniz ozon vardı bir tanesinde. Yani ozon çok güçlü bir oksidan. Dolayısıyla ileri oksidasyon tepkimelerinde çok kullanılıyor. Ama su arıtmada değil, daha çok dezenfeksiyonda kullanılıyor. Çünkü arıtmada bahsettiğim mineralizasyon, yani karbondioksit dönüşümü ozonla çok verimsiz.
Tamam, teşekkürler.
Çok ilginç bir konuşmaydı. Teşekkürler. Ben
teşekkür ederim.
Bu son bulgularınızın, yani bilimsel araştırma olarak yapılan bu tür işlerin gerçek arıtma tesislerinde kullanılır olması ne kadar zaman alıyor, onu merak ediyorum.
Yani çamur olayı dediğim gibi son 10 yıldır Avrupa'nın %70 ülkesinde, başta Almanya'daki bütün çamur tesisleri ultrasesle arıtılıyor. Hollanda, Belçika, çamur tamamen ticarileşti. Ne zaman olur? Ya bunu ben geri ozmoz meselesine dönersek, biliyorsunuz bundan 20 yıl önce fiyatlar ulaşılmazdı ve uygulaması yok gibiydi. Yani bir tek Arap ülkelerinde mecburen suları olmadığı için kullanılıyordu. Bugün artık evlerde bile ileri ozmoz kullanılıyor. Çünkü çok düştü fiyatlar. Dolayısıyla bunun da uygulanabilir hale gelmesi için ucuzlaması gerekiyor. Bence ucuzlayacak. Çünkü teknoloji ilerliyor. Daha verimli araçlar cihazlar yapmaya başladılar.
Ben ultrason sistemleriyle arıtmanın bugün piyasada satılan arıtma sistemleriyle rekabeti açısından şu soruyu sormak istiyorum. Bugün evlerimize taktığımız reverse osmos olsun, fabrika adalardaki mamranlar olsun, karbon filtreler, kartuşlar vesaire, hatta çamurlar çok ciddi kirlilik yüklü, çok yoğun kirlilik yüklü katı atık olarak doğaya atılıyor ve uzaklaştırılmakta zorluk çekiyorlar. Yani konvansiyonel arıtma sistemleriyle, ultrason ile arıtma sistemlerinin rekabeti açısından ultrasonla arıtma yapıldığı zaman arıtma sonrasında doğa kirletiliyor mu?
İşte bu soru için aslında teşekkür ederim. Bu aslında bütün bu konuşmanın belki de en can alıcı noktası şu. Bana diyebilirsiniz ki canım işte ters ozmos var. Çok da ucuz. Niye ultrasesle uğraşalım? Veyahut çok güzel mamralar var. Sizin bahsettiğiniz muhtemelen öyle bir şeydir. Filtre sistemleri var. İşte aktif karbon var. Fevkalade ne var ne yoksa yapışıyor üstüne. Sonra atıyoruz. Ama mesele çevreyi temiz tutmaksa eğer, kirlenme kontrolü demek, kirliliği sıvıdan ya da sudan alıp bir başka fazın üstüne yoğunlaştırmak demek değildir. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz membranlar veyahut işte ters ozmos sisteminde kullanılan membran veyahut aktif karbon bir süre sonra geri dönüşümü yapılsa bile bir süre sonra atılmak zorunda. Ve bunun atılması çevreye çok büyük bir kötü etki yapıyor. Yapmaması için yakma tesislerine gönderiliyor. Ha, yakma tesisi de ultrasesten daha pahalı. Evet. Geziyor değil mi? Evet.
Ultrasonlarda var mı böyle bir?
Hayır, ultrases burada konuşmada gördüğünüz gibi organik maddeyi hiçbir kimyasal kullanmadan tamamen inorganik karbondioksite dönüştürüyor. Ha, ama inorganik karbondioksite homojen çözeltilerde biraz düşüktü verim. Heterojen çözeltilerde daha yüksekti. Ama heterojen çözeltilerde katalizör kullandık. Yani katı madde kullandık. Ama mesela lüle taşı kullandık. Yani doğadan elde ettiğimiz lüle taşını kullandık. Üstelik de bunun yüzeyini daha sonra burada bahsetmedim. Yüzeyleri daha sonra ultrasesle temizledik. Gene pırıl pırıl oldu. Ve tekrar kullandık. Yani atıp yakma tesislerine göndermedik.
Merhabalar. Çok güzel bir konu.
Teşekkür ederim.
Sağ olun. Şimdi karbondioksit çıkışı aynı şekilde fosil yakıtların yanması gibi, yani oran ne kadar büyük bilemeyeceğim ama sonuçta atmosfere karbondioksit veriliyor. Karbondioksit çıkışı oluyor. Bunun iklime etkisi olabilir mi diye soracağım. Yani kusura bakmayın, negatif tarafından bakıyorum. Bir de baloncukların ısısı 5000 derece ve 3000 basınç mıydı?
2000
basınç. Şimdi ben hani çocuk gibi düşündüm, dedim ki elimi soksam yanar mı?
Çok güzel, çünkü gibi bu işe düşündüm. İlk başladığımda 2000 yılında okuduğumda, evet, suyun içi de bir reaktör. Yani 5000 derece, hani düşse 2000'e düşer.
Ben elimi dedim soksam, şimdi gösterdiniz.
Öyle
hani
olmuyor. Yani bir şimdi bir rakam söyleyeceğim. Size garip gelebilir. Evet, bu ısı var ama soğuma hızı 10 üzeri 9 Kelvin saniyede. 10 üzeri 9 Kelvin per second. Yani o suyun soğuması, ısınması söz konusu değil. Hiç bakın, ben gösterdim, soğutma suyu geçiriyoruz. Evet. Neden? Yoksa o 5000'den korktuğumuz için değil. Biz 22 derecede tutmak istiyoruz suyu. Ha. Ama geçirmezsek 28-29'a kadar çıkıyor.
Ben şöyle düşünmüştüm.
Eliniz yanmıyor yani.
Ses için ben enerji üretilebilir mi? Hani ses için yüksek bir fiyat gerekiyor, elektrik kullanması
hayır,
gerekiyor.
Hayır, bu şekilde hani değil ama bu Japon, demin gösterdiğim Japon ekip hidrojen üretiyor ultrasesle. Bu çok enteresan ve o da Asya'da şu anda çok yayılmış vaziyette.
Onun çok güzel.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Şey değil. Termal suların ultraviyole ışığı altında değil. Ultrases mi demek istiyor? Bilmiyorum, termal su yani sıcak suları diyorsunuz. Yani hiç sıcak suyla çalışmadık, bilmiyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir imkandı.
Çok güzel. Bir anı olsun diye.
Çok güzel. Benim partiküllerim çok güzel. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sağ olun.